Efendim herkese tekrar merhaba. Fatih Bey'e bir kez daha bağlanmayı deneyeceğiz. Fatih Altaylı bekleniyor. Evet, Fatih Bey'e bağlandık.
Zor oldu ama.
Olsun. Nazardır, nazar. İyi misiniz?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok zayıfladın. İyi mi sağlık saati?
Hemen onu söyleyeyim. Çok mesaj atıyor dostlarım da. Hiçbir sağlık problemi yok. Bu mideyi kendi isteğinize göre küçültemiyorsunuz. Yani öyle hani şu kadarlık kes falan diye. Onun için önümüzdeki bir ay daha biraz daha kilo verip tekrardan alacağım inşallah.
Duracak bir yerde yani. Bu böyle
duracak sonra... ve sonra tekrar kilo almaya başlayacağım.
İyi bari.
Evet. Neden Fatih Altaylı? Bence son dönemde koronaya en hakim isimlerden birisiniz. Çıkardığınız hocalar, profesörler, hekimler hepsi birbirinden değerli. Dün akşam 5,5 saate yaklaşan bir program evet. Yaptınız. Dolayısıyla koronayı hem sosyolojik hem de bir hekim gözüyle inceleyebilirsiniz. Hekim değil de hekimlerin anlattıklarıyla. Beni dün akşam yayında çok etkileyen bir söz söylediniz. Kızıma sarılmamanın üzüntüsünü yaşıyorum diye. Sizi tanıyanlar yakından bilirler ki Zeynep için yaşadığınızı, dünyanızın kızınızın üstüne kurulu olduğunu. Aynı şekilde anneniz var. Herkesin eşi var ama hem annesi hem kızı olanlar için ne yapmalılar, nasıl davranmalılar bir başlayalım mı?
Bize şunu söyleyeyim. Dünkü programdan sonra şöyle çok sayıda mesaj geldi. Pek çok kişi yakınlarına bu sarılmama meselesini, dokunmama meselesini anlatamıyorlarmış. Benim bu kızımla ilgili söylediğim pek çok kişiye örnek olmuş. Şöyle söyleyeyim, kızım yurt dışındaydı. Yaklaşık 16-17 gün önce döndü ve evde 14 günlük bir karantinaya başladık ona. Tabii geldiğinde, yurt dışına geldiği için kendisiyle herhangi bir temasımız olmadı. Evde odasında kaldı genellikle. Sadece yemekler için çıktı. Yemeklerde de aramıza mesafe koyarak oturduk. Onun karantinası bitti aslında bakarsan. Fakat hala evden çıkmıyor. Evde oturmaya devam ediyor. Zaten sokağa çıkmaya çok meraklı bir genç kızı değil ama... Arkadaşlara falan da buluşmuyor. Hatta bugün bir arkadaşının doğum günü dedi ki acaba ona getirdiğim hediyeyi evlerinin kapısının önüne bıraksak ve onlar oradan alıp balkona koysalar dezenfekte olduktan sonra açsa acaba diye düşündü. Fakat ben de şimdi ona sarılamıyorum çünkü bu sefer de ben iki kez program içinde hatta üç kez program içinde dışarı çıkmak zorunda kaldım bir hafta içerisinde. O yüzden evde sevdiklerimize dokunmadan yaşıyoruz. Eşim de zaten bu korona salgını ilk vaka çıkmazdan iki gün evvel galiba ayrı odalarda yatmaya başladık. Çünkü ben iş yerine gidip geldiğim için ve sokakta olduğum için daha ve özellikle doktorla görüştüğüm için daha riskli bir pozisyondaydım. Evde üç kişi, üç ayrı odada yaşıyoruz. Asla birbirimize 1,5 metreden fazla yanaşmamaya gayret ediyoruz. Yer yer belki bir metreye düşüyordur ama en azından konuşacağımız zaman yaklaşmıyoruz birbirimize. Uzak yaşamayı, izole yaşamayı şu anda şiar edindik. Zaten beni tanıyorsun böyle şapşup bayılmam da onunla öpüşüp koklaşmaya yani. Ama... ne yazık ki şimdi istesek de en sevdiklerimizde uzak duruyoruz. Fakat uzak durmamız lazım. Çünkü bütün veriler gösteriyor ki bu önümüzdeki 15 günlük süre en riskli süre. Sen diyeceksin ki niye en riskli süre? Biliyorsun ki burada ortalama olarak bir hasta, korona taşıyan, korona pozitif birisi ortalama olarak 5 kişiye bulaştırıyor. Yani tabii süper taşıyıcılar var o ayrı ama normal bir korona hastası ortalama olarak 5 kişiye bulaştırıyor. Daha sonra o 5 kişi bir başka 5 kişiye bulaştırınca 25 kişiye diyor. Sonra o 25 kişi bir başka 5 kişiye bulaştırınca 5'er kişiye bulaştırınca 125 ve 625 yani katlanıyor. Şu anda katlanmanın en yüksek seviyesinde ilk gelen ilk şeyden sonra yani başta 15-25 kişiydi. Şimdi 625 kişi oldu her bir hastanın getirdiği. Özellikle umre dönüşleri ve yurt dışı dönüşlerini hesaba katılan şu anda riskin en yüksek olduğu noktada Türkiye. O yüzden de önümüzdeki 15 gün içerisinde, en az 15 gün içerisinde ama bunu 20 demek daha doğru belki. Çünkü hastalığın bulaşması, iyileşmesi ve taşıyıcının sona ermesi 21 gün ortalama olarak sürüyor. O yüzden de bu önümüzdeki 20 gün içerisinde kimsenin sokağa çıkmaması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, elbette ki sokağa çıkmak zorunda olanlar var. Yani işleri sürenler var. Ne yazık ki Türkiye'de bir sokağa çıkma yasağı ilanına kimse cesaret edemedi. Ama bireysel olarak teması minimumda tutmamız gereken sosyal izolasyon dediğimiz muhataplarımızla aramıza en az 1 metre, 1,5 metre mesafe koymamız gereken en kritik 20 gün içerisindeyiz şu anda.
Yani bu 14 gün hikayesini tekrardan bir 20 güne uzatmamız gerekiyor
Evet
görünen.
evet şu anda çünkü şu anda ilk vakadan bugüne kadar baktığın zaman geçen süre itibariyle baktığın zaman şu anda en yüksek taşıyıcı bulaştırıcı sayısına
Dönem.
ulaştık. Eğer bunu burada durdurabilirse çok avantajlı bir konuma geçeriz. Burada duramazsak zaten ondan sonra durduramayız.
Peki en çok gelen sorulardan ve en çok konuşulanlardan biri de evde otur demek çok kolay. Bu çark nasıl dönecek? Biz elektrik faturamızı nasıl ödeyeceğiz? Muhakkak size de geliyordur bu.
Tabii ki.
Nasıl yaşayacağız? Bu insanlara bir kaygı ve korku yerleştirmiş durumda.
Maalesef.
Nedir? Ne yapılacak?
Valla bunu tabii kimse bilmiyor şimdi. Yani şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili dünyanın farklı ülkelerinde farklı uygulamalar var. Ülkelerin maddi güçlerine oranla, ülkelerin ellerinde bulundurdukları imkanlar oranla her ülkenin farklı yaklaşımı var. İşte Almanya'da Şansölye Merkel çıktı dedi ki kimse merak etmesin biz her Alman vatandaşının almakta olduğu maaşı önümüzdeki bir yıl boyunca ödeyebilecek güçteyiz dedi ve kimse işinden gücünden korkmasın dedi. Bütün ticaret dursa, bütün ekonomik hayat dursa Alman devlet dedi bunlara bakacak güçtedir. Kimse tedirgin olmasın dedi. Benzer bir şeyi Amerika piyasaya para pompalayarak yapmaya çalışıyor. İskandinav ülkeleri keza benzer bir
Durumda.
tavır içerisinde. Fransa'da Macron dedi ki kimse hiçbir şirket batmayacak, kimse işini kaybetmeyecek dedi. Biz bugün Ciner grubu olarak bir açıklama yaptık. Bu süreçte hiç kimse işten çıkarılmayacak diye bütün grup olarak. Zannediyorum devletin bir şey yapması lazım burada. Yani asgari ihtiyaçlarını özellikle günlük geçim sıkıntısı içerisinde olan günlükle çalışan yani sokağa çıkarak parasını kazanmak zorunda olan, ne bileyim bu seyyar satıcı olabilir, gündelikçi olabilir, günlük çalışan işçi olabilir, şu olabilir, bu olabilir.
Tiyatro işçisi olabilir yani bu değil mi?
Ya şimdi aklına gelmeyecek bir sürü, atıyorum mesela şimdi bana bir mail gelmiş, az önce yayın önce onu okuyordum, hiç aklına gelir mi? Diyor ki Fatih Bey, seks işçilerini düşünen yok. Şimdi bu da hakikaten bir şey yani, onlar da günlük kazanıyorlar baktığınız zaman yani binlerce farklı sektörde insan günlük kazanıyor. Keza şimdi sen içindesin, eğlence sektörü bitmiş vaziyette. Yeme içme
Bitti.
sektörü bitmiş vaziyette. Turizm bitmiş vaziyette. Şimdi bütün bu insanların diyeceksin ki patron ödesin. Ya patron ödesin ki benim karşımdaki bir evin karşısındaki restoran zaten adam batmak üzereydi. Yani zaten zor geçiyor. Şimdi kapalıyken nasıl ödesin diyeceksin adama. Elindekini, avucundakini nasıl versin? Şimdi buralarda devlet mekanizmasının gündeme girmesi gerekiyor. Ama baktığımız zaman bizim devlet mekanizmamızın hala bu işin ciddiyetinin ya da bu işin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir fikrinin olduğunu görmüyoruz. Yani kimse kalkıp da evet arkadaşlar rahatsız olmayın, kimse merak etmesin, şunlar şunlar sağlayacak da demiyor. Evet emeklilere bir şey yaptılar belki bu sosyal yardım alanları bir şey yaptılar ama mesele sosyal yardım alanları değil ki mesele işini yapmakta olup yapamaz hale gelenler ve bir sokağa çıkma yasağı şart olduğu hale geldiği zaman ki bana sorarsan çoktan şart hale geldi de yapacak cesareti bulamıyorlar. Onların geçimlerini idame ettirecek, hayatlarını idame ettirecek imkanları sağlamakla ilgili bir an önce bir şey yapmak gerekiyor. Yani enflasyon pahasına para mı basarlar, helikopterle para mı dağıtırlar, her Türk vatandaşının hesabını para mı yatırırlar bilmiyorum. Ama bir şey yapmak lazım. Yani çok doğru şeyler söylüyor çünkü bununla ilgili baktığında. Biz 1,5 milyon, pardon 4,5 milyon Suriye harcadığımızı söylüyoruz aylardan beri, yıllardan beri 11 senedir 40 milyarlardan bahsediliyor. Ya 1 milyar dolarda ya da 2 milyar dolarda, hadi de 5 milyar dolarda
Kendi
bu ülkenin
halkına.
vatandaşları için bu olağanüstü halde birisi harcasın kardeşim. Yani medeni ülke, gelişmiş ülke, gelişmiş ülke olmak şeyle olmuyor ki. Sallamakla olmuyor ki. Bunları yerine getirmek de oluyor. Sosyal devlet böyle oluyor. Şimdi sosyal devlet her şey günlük güneşlikken sadece bir grup insana sebze meyve dağıtmak, kömür dağıtmak, pirinç bulgur dağıtmak değil ki. İşte burada gerekiyor esas bir şey yapmak. Olmuyor. Bir de şunu söylemek lazım belki. Yani sokağa çıkma yasağını ekonominin çarkları durmasın diye ertelemeyi düşünebilir insan. Ama sonuçta işin içinden çıkılmaz noktaya geldiği zaman zaten bunu yapmak zorunda kalacaksınız. O zaman maliyet daha da yüksek olacak. Yani bugün bunun maliyeti atıyorum bir birimse bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bu salgın içinden çıkılmaz hale gelip Allah göstermesin büyük can kaybına sebep olmaya başlarsa ki inşallah olmayacak öyle bir şey ama ya olursa diye insan tedirgin oluyor. O zaman bunu yaptığınız zaman maliyeti bir birim yerine belki beş birim artı binlerce de can olacak. Yani o yüzden bir an önce bir kararsızlık falan gerekmiyor. Kararsız olmamak lazım. Yani
sorulardan hemen aşağıdan gelenlerden Kızılay nerede Fatih Bey diyorlar. Bizim Suriyeliler kadar değerimiz yok mu Fatih Bey diyorlar.
Tabii Kızılay nerede? Kızılay'ın nerede olduğunu herkes çok merak ediyor. Çünkü Kızılay New York'ta gökdelen yaptıran vakıflara yardım etmeyi biliyor. Ama bugün yani eskiden ben hatırlıyorum benim çocukluğumda ben 8-9 yaşındayken İstanbul'da bir kolera salgını olmuştu. O zaman mahallelerdeki bütün Kızılaylar bununla ilgili devreye girmişlerdi ve hem bilgi veriyorlardı hem danışmanlık yapıyorlardı, hem test yapıyorlardı, hem koruyucu ekinlik yapıyorlardı. Şimdi bugün Kızılay nerede kardeşim? Öyle bir kurum var mı acaba diye düşünüyor insan bazen.
İngiltere'de bugün sağlık eğitimi alan hostesleri dahil göreve çağırdılar.
Evet.
Ama bu benim konum değil. Ben hemen ilginç bir şey anlatacağım. Bilmiyorum okudunuz mu? Yine bugünün haberi. İsrail tam bir Dark Mirror dizisine döndü. Ve insanları yapay zekayla fişleyerek puan veriyor. Bu puanlar birden 10'a kadar. 9'u 9.5'u aşanlar test olacak. Bu bize yeni bir dünyaya evrildiğimizin işareti mi?
Vallahi şimdi ben bu kadar bu evrilmelerin bu kadar kolay, hızlı, bir anda bir olayla olabileceğini düşünecek kadar saf dil olan iyi niyetlilerden değilim. Yani bu olaylar korona bitecek ve bambaşka bir dünyaya uyanacağız. İnsanlık kazanacak, her şey şahane olacak, bütün her şey değişecek. Böyle bir şey yok. Yani bunu söyleyenler ya çok romantikler, ya çok salaklar, ya tarih marif bilmiyorlar ya da hakikaten palavradan sallıyorlar. Çünkü dünya tarihte böyle bir şey olmamış. Tarihe baktığında bir sürü büyük salgın var ve bu büyük salgının her birinin bir takım sosyal neticeleri, bir takım dini neticeleri, bir takım siyasi neticeleri oluyor ama bu zaman içerisinde oluyor. En hızlı olan da yine siyasi neticesi oluyor bunun. Yani baktığınız zaman Orta Çağ feodalitesinin bitmesindeki veyahut da işte Hristiyanlığın bir reform ihtiyacı içerisine girmesindeki en önemli etkinin veba salgını olduğunu yani Orta Çağ'ın sonundaki veba salgını olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani veba salgınının en tepeye çıktığı noktada bilimin ışığının parlamaya başladığını Avrupa'da biliyoruz. Yani üniversitenin kuruluşunun arkasından reform hareketinin başlayışının, Luther'in ortaya çıkışının, salgınlardan kaynaklanan kilisenin güç kaybının, inandırıcılık kaybının etkisiyle olduğunu bilmek için alim olmaya gerek yok. Biraz okumuş yazmış olmak yetiyor. Ama bu çok uzun süren süreçler. Yani bir günde olmuyor. Bütün alıştığımız ekonomik ilişkilerin şunun bunun falan filan hepsinin böyle çok hızlı biçimde sona ermesi söz konusu değil. Ama yine de insanların biraz içine dönüp farklı bir düşünce ya ben ne yapıyorum dediklerini de görüyoruz. Bu salgından sonra devam eder mi emin değilim. Ve yine benim gördüğüm şöyle bir şey var. Bunu da söylemeden duramayacağım. Bu noktada en az ders çıkaracak olanlar kuvvetle muhtemeldir ki İslamcılar olacaktır. Niye dersen Müslümanlar demiyorum dikkatini çekeyim.
İslamcılar.
Şu açıdan bu yazgıdır. Bu işte tevekküldür. Değil. Bu yazgı değildir. Yani Allah'a inanıyorsanız eğer Allah'ın aklı verdiğini ve aklı kullanmanızı istediğini bilirsiniz. Yani siz aklınızı kullanmıyorsanız bu inançlı olmakla falan ilgili bir şey değildir ama ne yazık ki İslam dünyasında bazı kesimler, bu Hristiyan dünyasında da böyle, şeyde de böyle. Yani o, her inançta bunlardan var ama İslam dünyasında bilim şu dönemlerde biraz geride kalmış olduğu için son birkaç yüzyıldır veya son belki 1000 yıla yakın veya 800'e yakın bir süredir bilim geride kalmış olduğu için biraz daha İslam ülkelerinde bunun biraz daha zor olacağını düşünüyorum. Bu işten ders çıkarmanın, bunu yazgı, işte
ve rakamları da genel olarak İslam ülkeleri otoriteyle yönetildiği için rakamlar da sahte olacak.
Rakamlar ne kadar olacak bilmiyoruz. Hatta şey bile diyorlar, görüyorsun yani. İşte bak, bu İslam'a döndürmek için oldu herkesi. İşte İslam temizdir, 5 vakit namazdır, o işte el yıkamadır, abdesttir diyorlar ama çok öyle değil yani her şey.
Maalesef. Yani Allah hepimize yardım etsin. Geçen gün aynen. Fatih Altaylı'nın çok güzel bir fıkrası vardı. Şimdi zaman kaybetmeyeceğim. Kimin programında anlatmıştınız bilmiyorum. Papazın hikayesi.
Kendi programın sonunda anlattım.
Hayır. Kim vardı konuk o gün diye dedim.
Valla 3 tane hekim vardı. Son zamanlarda sıkıntılı olduğu gibi. Çünkü ben ilk başladığım, yani daha Türkiye korona nedir konusuna henüz eğilmemişken, biz Ocak ayında Ateş Kara falan filan, yani Ateş Bey evet. Daha o zaman henüz daha bilim kuruluna girmiş miydi hatırlamıyorum ama onlarla beraber program yaparak bu şeyi konuştuk. Ben uzun zamandır zaten tek tek bilimlerde virüsler konusunu, aşı konusunu, virüslerin yayılması konusunu zaten birkaç kez ele almıştık. Mehmet Ceyhan Hoca'nın da katıldığı bir programda, anlatan bir veya birkaç programda. Ama şimdi şunu söyle, anlatayım mı istiyor musun tekrar?
Vallahi anlatın, çok güzeldi hikaye.
Yani şöyle, şimdi Amerika'da bir böyle kırsal kesimde yaşayan bir yerde, işte atıyorum Mississippi'de şey oluyor, sel oluyor. İşte sular giderek yükselmeye başlıyor. Bir tane de böyle eski ahşap bir kilise var, küçük. Kilisenin de papazı var. Sular yükseliyor. Papaz önce mihraba çıkıyor. Diyorlar ki, papaz efendi hadi gel gidelim. Yok diyor, Allah beni korur diyor. Ondan sonra neyse 2 dakika sonra sular biraz yükselince bir arazi aracıyla birisi geliyor. Papaz efendi atla bakışa kaçalım diyor. Yok yok, Allah beni korur diyor. Su yükseliyor, papaz dama çıkıyor. Kilisenin. Sular dama kadar geliyor. Bir şey botla geliyor vatandaş. Diyor ki, papaz efendi bak diyor, sular yükseliyor, damdasın. Atla bota gidelim diyor. Papaz diyor, yok yok evladım, gerek yok diyor. Beni Allah kurtarır diyor. Su biraz daha yükseliyor. Papaz efendi çan kulesinin ucuna oturuyor. O sırada bir helikopter geliyor. Helikopterden pilot sesleniyor. Diyor ki, papaz efendi sana bir ip sallayacağım. Beline bağla da seni kurtarayım buradan diyor. Papaz diyor, gerek yok evladım diyor. Beni Allah kurtarır diyor. Ve bir saat sonra sular yükseliyor. Papaz dağılıyor. Papaz bort. Ölüyor papaz. Papazı alıyorlar, götürüyorlar cennete. Cennette Allah'la karşı karşıya geliyor Tanrı'yla. Tanrım diyor, ben sana diyor bunca yıl bu kadar iyi kulluk ettim. Bu kadar dua ettim. Bu kadar insanı ibadet ettirdim. Sen diyor beni bir kurtarmadın diyor. Allah diyor ki, ulan papaz diyor, Allah senin cezanı versin diyor. Ben sana diyor araba yolladım, binmedin. Bot yolladım, binmedin. Helikopter yolladım, binmedin. Ben seni nasıl kurtaracaktım diyor. Yani işte bilimin dediğim bu yani. Allah akıl vermiş kardeşim. Sana da imkanlar vermiş bu akılla. Eğer Allah'a inanarak yaşıyorsan. O zaman sen bu aklını kullan. Gereken önlemi al. Gerektiği zaman da gerekeni yap demek oluyor. Ama ne yazık ki her zaman olmuyor bu iş. Ama işte bu korona belki bilimin kıymetini anlattı bize. Yani ben yıllarca, 10 seneye yakın bir zamandır televizyonda bilim programı yapıyorum. Millet de bana bir tarafıyla gülüyor, bu ne yapıyor falan diye. Şimdi bakıyorum herkes bilime sarılmaya başladı. Bilimin önemini anlamaya başladı. Ama tabii bir yandan da astrolojinin önemi anlayanlar da çıktı.
Şimdi ona gelecektim. Şu anda WhatsApp gruplarında en çok dönen video sizin videonuz. Yılbaşından bir gün önce mi, 2 gün önce mi?
Evet.
Hande ve Dinçer'le yaptığınız astrolog yayında Dinçer'in söyledikleri dönüyor. İnanılmaz bir şey. Yani bugünleri görmüş. Hatta siz de demişsiniz ki demek ki zor bir 2020 bekliyor diye. Herkes birbirine bu videoyu gönderiyor. İşin ilginci de diyor ki restoranlar, kafeler kapanacak diyor. İşte gökyüzü oğlağa geçtiğinde eğlence olmaz diyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi sadece Dinçer değil. Orada programın başından sonra izlerseniz, o 2 saatlik program, başından sonra derken özel burçlara detaylara girdiğimizi değil ama bu genel olarak konuştuğumuz bölümü izlerseniz çok ilginç bir program o. Ben bu üç dostumla yaklaşık 10 yıldır falan program yapıyorum yılbaşında. Böyle eğlence olsun diye fantezi. Benim astrolojiyle falan pek bir işim olmaz ama çok buna tutkun olanlar var, sevenler var, inananlar
mesela
var.
Mesela ben.
Evet biliyorum. Bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Her senenin sonunda aynı ekiple yapıyoruz. Bu arkadaşlar daha önce ilginç bir şekilde 2010 yılının sonunda 11 senesinin başında Suriye Savaşı'nı söylemişlerdi. Ben çok şaşırmıştım. Bu kez de şöyle oldu. Öner Döşer'le başladık aslında biz konuşmaya. Öner Döşer bir eski Osmanlı müneccim başından örnek vererek galiba El Ankaravi diye bir müneccim başından örnek vererek dedi ki o müneccim başının dedi, biz kitaplarını çeviriyoruz bugün yeni Türkçe'ye dedi. Ve orada şunu gördük dedi. Ne zaman ki bu gezegen dizilimi olsa atıyorum Jüpiter ile Satürn bir araya gelse yani belki de öyledir bilmiyorum hatırlamıyorum tam detayını. O zaman dedi dünyada dedi salgınlar olmuştur dedi. Ve dedi İşte bunlar son olarak şu tarihte bir araya geldiklerinde işte veba salgını oldu dedi. Bunu dedi Ankara Bilim son kitabında dedi biz de çevirdiğimizde gördük dedi. Demek ki dedi, bu sene dedi, salgın olacak dedi. Daha ilginç şeyler söyledi. Dedi ki İtalya, ya Çin, önce Çin dedi. Sonra İran, sonra İtalya dedi. Karışıklıklar olacak dedi. Şaşkınlıkla dedik. Sonrasında Dinçer sözü aldığında senin de söylediğin gibi şimdi dediler ki işte eğlenceleri kapanacak, şu olacak, bu olacak. Yani bütün bugün olanları bir ölçüde anlattılar. Ama tabii bilimsel bir şeydi. Şimdi bana diyorlar ki tekrar o arkadaşlara bir daha program yap. Ya işte olmuş bir şey geldi. Anlatmışlar. Olmuş. Görüyoruz. Tamam ama açıkçası yani senede bir kere yaptığım fantezi bir şeyi sanki muazzam bir derinliği olan bir bilimsel meseleymiş gibi tekrar televizyonda tartışacak halim yok. Zaten görünüyor orada. Şimdi herkes beni arayıp işte mesaj atıp sosyal medya üzerinden ulaşıp bir şekilde işte sor ne zaman bitecek diyorlar. Onda o zaman ben de şunu söyleyeyim madem bu kadar merak ediliyor bu konu. Biz bu üç dostumla oturup program öncesi konuşurken dediler ki Fatih abi, Fatih Bey biz bütün 2020'yi anlatamayacağız. Çünkü o kadar kötü bir sene ki insanların moralini bozmak istemiyoruz. Ama tahminlerinizden de kötü geçecek ve bu öyle 3 günde 5 günde bitecek bir şey değil. Uzun süren 1 yıl belki 2 yıl uzayan sıkıntılı dönemler yaşayacak dünya dediler. Onu da ben şimdi böyle laf arasında söylemiş olayım yani.
Ben de hemen not düşeyim. Bizim de Aslı Güder vardır ya hep Habertürk'ten beri röportaj yaptım. Aslında 2 sene önceki röportajda dedi ki veba salgını gibi bir salgın geliyor. Başta İtalya'yı ve Almanya'yı çok sallayacak şeyde dedi. İspanya'yı. İnternette var röportaj isteyen bakabilir. Çünkü nüfusları yaşlı. Onun böyle konuşmalarından ya saçmalama ne İspanyol gribi ne vebası derken yani böyle bir bilim de var bence. Siz çok sevmiyorsunuz, inanmıyorsunuz. Onun için ben sokağa çıkma yasağıyla devam edeyim. Ve diyeyim ki geçen gün bir yazı yazdınız. Her şeye son derece sert yaklaşan, her önlemi sert alan hükümet bu konuda topu halkın kucağına bıraktı. Anahtarı halkına verdi. Doğru mudur bu?
Benim gördüğüm o. Yani şimdi bu şeydir yani bir anlamda sorumluluktan ya da sorumluluğun getireceği riskten kaçmaktır bir anlamda. Çünkü yani Taksim'e girmeyin. Yıllardır Taksim'e kimliği sokmuyorlar değil mi?
Evet.
Peki Taksim'e girersen bir şey olmuyor ama bu korona zamanında sokağa çıkarsan bir şey olduğunu görüyor, biliyoruz. Şimdi yani sendikalara 1 Mayıs'ta şöyle mi deniyor veya işte kadın dünya kadınlar günü kadınlara valla Taksim'e girmemeyi tavsiye ediyoruz ama size kalmış dendi mi bugüne kadar?
Denmedi.
O zaman sokağa çıkmak vallahi biz sokağa çıkmayı tavsiye etmiyoruz ama kendiniz bilirsiniz. Biz size çıkmayın diyoruz. Kardeşim bu ne?
Yani, peki yaptırımları şimdi, var mı? Cezaları var mı Fatih Bey?
Şimdi valilere bıraktılar yetkileri. Bu da bir şey. Ama mesela İstanbul valisi dese ki kardeşim ben İstanbul'a sokağa çıkma yasağı ediyorum. Vali bunun altından nasıl kalkar? Yani bu valiye bırakılacak bir karar mı? Vali İstanbul'ları nasıl doyuracak? Maaşını, parasını, pulunu nasıl verecek? Yani bu valiyi aşan bir mesele. Ama sorumluluktan kaçılıyor herhalde. Ya da bunun getireceği riskler, siyasi ve ekonomik külfet üstlenmek istenmediği için de konu valilere havale ediliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Biraz cesaret, bu gibi durumlarda cesur olmak lazım. Ben bugün bu meseleye bakarken şöyle düşünüyorum. Bugün Atatürk olsaydı ne yapardı? Atıyorum, evet. Bugün Churchill olsaydı ne yapardı? Yani büyük devlet adamları, büyük devlet yöneticilerinden birisi böyle bir sorunla karşı karşıya geldiğinde ne yapardı diye açıkçası merak ediyorum. Yani.
Peki ne yapardı sizce Atatürk olsaydı?
Vallahi şöyle söyleyeyim şimdi. Atatürk bu Cumhuriyet kurulduğu zaman çok günlük bir insanlık şahane bir yerde kurulmadı. Neredeyse 100 yıl süren ve tamamı kaybedilmiş savaşlardan çıkmış bir Anadolu toprağı üzerinde nüfusunun, işe yarar nüfusunun büyük bölümünü kaybetmiş ve salgın hastalıklarla pençeleşen bir Anadolu toprağı üzerine bir ülke kuruldu. Şimdi bugün baktığım zaman sanıyor ki herkes o gün her şey şahaneydi falan, hiçbir şey yoktu. Anadolu o zaman bugünkü Afganistan neyse ondan biraz daha halliceydi. Bugünkü demeyeyim ama Afganistan neyse ondan biraz daha halliceydi. Üretim tesisleri pek azdı, yerleşim pek azdı, okul sayısı pek azdı ve bugüne benzer bir şekilde salgın hastalıklardan kırılan bir Anadolu vardı. Çünkü İspanyol gribinin etkileri sürüyordu. İşte diyorlar ki Anadolu'da pek insan ölmedi. İşte Osmanlı'da topu topu 10 bin kişi öldü. Ya istatistik var, sayım mı var? Ne 10 bin kişi? Nerede biliyorsunuz kaç kişi öldüğünü? Palavra da yani öyle diyenler var. Şimdi İspanyol gribinin etkileri sürüyor. Trahom var, difteri var, dizanteri var ve sıtma var. Yani hakikaten çok zor durumda bir Anadolu var. Atatürk ne yaptı? Ne yaptı o zaman? Hıfzıssıhhiye Enstitüsü'nü kurdu. Refik Saydam'la beraber kurdurdu. Osmanlı'dan devraldığı aşı üretimini modernize etti. Ve 1950'lere kadar Türkiye ciddi aşı üreticisiydi. Sonrasında o gelenek belli ölçülere sürdü ama giderek azalarak sürdü ve yok oldu. 2004'te, 2005'te kadar tamamen bitti yanlış hatırlamıyorsam. Ama sonuçta bir mücadele başlattı. Salgınlarla mücadele başlattı. Bir hijyen öğretti. Bir tuvalet kültürü geliştirdi her şeyden önce. Geliştirmesi sağladı. İşte halk evleri, köy evleri falan hep bunun için kurulmuştu. Yani insanların modern bir toplum gibi yaşamayı öğrenmesi maksadıyla. Bugün olsaydı ne yapardı? Muhtemelen otururdu, bilim kuruluna sorardı. Derdi ki, ey arkadaşlar, bugün yapmamız gereken en doğru şey nedir? Bilim kurulunu ne derse onu yapardı.
Peki Fatih Bey, gelelim hastane konusuna. Dünya standartlarında çok fazla yoğun bakım yatağı olan ülkelerden biriyiz, doğruysa.
Doğruysa.
Doğruysa. 41 bin yatağımız var.
Doğru değil.
Değil.
Doğru. Niye doğru değil? Doğru, 41 bin yoğun bakım yatağımız var. Fakat bunların yarıya yakını, yani hemen hemen 20 bin kadarı çocuk yoğun bakım yatağı. Yani bunun içerisinde yeni doğan bebekler için hazırlanmış olan kuvözler de var. Sorun doğmuş bebekler için hazırlanan. Çocuklar için gerekli olan çocuk hastalıkları gibi bir takım yoğun bakım şeyleri var. Bunlara en iyi Ateş Kara hocamız bilir. Çünkü kendisi bir çocuk hekimidir aynı zamanda. Öyle baktığın zaman Türkiye'de bugün büyükler için kullanılabilir 20 bin civarında, 20 binin biraz üzerinde bir yoğun bakım yatağı var. Kötü bir rakam değil. Yani şöyle söyleyeyim. Kötü bir rakam değil. Niye kötü bir rakam değil? Çünkü yoğun bakım yatağı dediğin şey yani şuna benziyor. Ben bu örneği de veriyorum zaman zaman. İşte bugün karşımıza gelen tabloya önlem almak güç bir şey. Neden? Mesela, ekvatorda kar yağıyor mu kardeşim? Yağmıyor. Şimdi yarın ekvatorda birdenbire bir iklim değişikliği oldu, bir şey oldu ve ekvatora 1,5 metre kar yağdı. Şimdi sen oradaki atıyorum işte ne bileyim Bogota Belediyesi'ni kar küreyemiyor diye suçlar mısın? Çünkü adam kar görmemiş ki, buna göre bir hazırlığı yok ki. Niye böyle? Şimdi bizde böyle bir salgın riski şimdiye kadar karşılaşmamız için kimsenin böyle bir hazırlığı yok.
Peki
o şöyle de az olması normal. Ama bunu hızla artırmak, hızla reorganize olmak mümkün. Şimdi benim söylediğim bazı şeyler var. Diyorum ki haftalardır bunu söylüyorum ben. 3 veya 4 haftadır. Kardeşim Atatürk Havalimanı'nı bir an önce bir sağlık tesisi haline getirin. Nasıl Çin bir bina yaptıysa bir hafta içerisinde, sende hazır bina var. Sen bu binayı bir ay içerisinde döşeyebilirsin. Yataklarını, şunları, bunlarını. Yani tamamını yoğun bakım yapmak gerekmiyor. Ama hemen yanında bunun havaalanının bir oteli var. Airport Otel, hatırlayacaksın belki.
Evet.
Airport Otel'e de yoğun bakım odaları, 233 tane odası var. Ve burayı komple yapabilirsin. Gelişi kolay, otoparkı var. Önüne istiyorsan çadır kur, karşılama, hastaların birbirine temas etmemesi gibi bu Çinlilerin çıkardığı el kitabında olan her şeyi orada uygulayabilirsin. Ama kimse adım atmıyor. Yani bilmiyorum ki ne yapmak istiyorlar.
Bu tamamen siyasi bir anlaşmazlıktan olabilir mi?
Siyasi anlaşmak niye olsun? Anlamadım ki ya. Türkiye başkanlık sistemine geçti.
Başkanlık belediye başkanı ayrı. Mesela Amerika
belediye başkanının burada bir yetkisi yok zaten. Yani belediye başkanı yok. Havaalanının sahibi değil. Havaalanı Ulaştırma Bakanlığı'na, Devlet Hava Meydanı'nı işletmesine bağlı. Kullanılmasa da arazisi, mülkü ona ait. DHMİ'ye diyeceksin ki kardeşim burayı Sağlık Bakanı devret. Yani her şeyle ilgili bir kararname çıkıyor da bununla ilgili bir kararname çıkarmak 35 saniye sürmez. İstiyorsanız ben yazabilirim hemen 5 dakikada.
Peki, tutun ki 25 bin yatağımız var, kullanılabilir. 50 bin tane hasta oldu. Bunlardan hangisinin entübe olacağını nasıl seçeceğiz?
Şimdi onları benim bilmem mümkün değil. Ancak bununla ilgili Çin'in kendi deneyiminden yola çıkarak hazırladığı çok güzel bir manuel var. Bunu geliştirebilirsin. Bütün dünya bunun üstüne çalışıyor zaten. Bunu geliştirebilirsin, daha iyi hale getirebilirsin. Ama ben baktığım zaman Türkiye bugün bu panik ortamında henüz daha o manueli bile doğru düzgün, yani kullanma kılavuzunu bile henüz daha doğru düzgün uygulayamadığı için kimseye de kızmıyorum. Sağlık personelinin muazzam bir özveriyle çalıştığını da gördüğüm için onlara da bir şey demem mümkün değil yani.
Doğru söylüyorsunuz. Bugün de İspanya'da Sağlık Bakanlığı sözcüsü
İnternet çıkardı.
Yok, o Alman bakan.
Alman pardon.
Bu her gün sayıları açıklayan adam ölmüş. Evet. Brooklyn'de morgları gördünüz mü bilmiyorum. Bir video dönüyor.
Doğru mu değil bilmiyoruz.
Doğruymuş. Evet, doğruymuş. Arkadaşımla konuştuğum için biliyorum. Morglar artık adam almıyor. Tırların içine insanları bu sahne şeklinde yerleştiriyor.
Askeri hastane gemileri getirdiler New York'a.
Yani olay korkunç boyuta gidiyor. New York'ta bir imam, bugün bilmiyorum doğru mu, bir açıklama yapmış. Korkunç bir olay yaşıyoruz. Kimseyi yıkayamıyoruz. Teyemmümle defnediyoruz diye. Yani bir takım şeyler, Central Park'ta çadırlar kurulmuş. Bilmiyorum onu da gördünüz mü? Central Park her tarafını çadır yapmış. Çadır hastane evet. Gibi. Yeni bir dünya düzeni, yerleşik sistem gene aynı soruya geliyor ama bir şekilde yıkılacak mı? Popülist ideolojiler, popülist liderler son bulacak mı? Kaynakları doğru kullanabilecek mi artık devletler? Genel tüm dünya için soruyorum.
Valla şimdi yani Amerika'da bu işin Trump'ın sonunu getireceğine hemen hemen herkes kesin gözle bakıyor. Çünkü başından beri muazzam bir aymazlık içerisinde. Kendisi hiç ortalığa çıkmıyor. Uzun zamandır şeyden nedir onun adı, Beyaz Saray'dan dışarı çıkmadan oradan yaptığı bir takım basın toplantılarıyla, yayınlarla konuyu götürmeye çalışıyor. Götürme üslubundaki çirkinlik, virüse Çin virüsü demesi bilmem ne falan filan gibi bir şey. Olayı küçümsemesi, sokağa çıkma yasağı ilan etmemesi, New York valisiyle girdiği o polemik, o çatışma, New York valisinin söylediklerindeki doğruluk ve söyleyiş biçimindeki düzgünlük, bunlar hepsi Trump'ı çok yıprattı. Bu nevi aymazlık içerisinde olan liderlerin ve cehalet akıtan liderlerin, çevrelere cehalet saçan liderlerin Amerika gibi bir yerde uzun süre kalması pek düşünülemez. Evet, Amerika berbat bir yerdir. Evet, Amerika'nın ortası dünyanın en kalitesiz insan potansiyeline sahip yerden bir tanesidir. Baktığın zaman eğitim düzeyi, anlayış düzeyi olarak baktığında, ama yine de bu kadarı yemez. Yani Amerika'da bu kadar yemez. O yüzden bu iş Trump'ın sonunu getirebilir. Dünyada otoriter rejimini ortadan kaldırır mı? Çok şüphelerim var. Tam tersinin olmasından daha korkarım. Geçici bir süre için bile olsa. otoriter rejimleri arttırabilmesinden de korkarım.
New York valisi iyi yönetiyor ama durumu görünüyor. New York valisi.
New York valisi iyi yönetiyor ama şimdi kaynak işin tabii orası bir federal ülke. Yani şimdi baktığın zaman New York valisinin yetkileri oldukça fazla. Şimdi mesela Amerika'da ekonomi insanlar ne der? Fed der değil mi? İşte abi ekonominin en önemli kuruluşu. Ama Fed nedir? New York Fed var mesela. New York Fed Fed'i oluşturan eyalet Fed'lerinin en güçlüsüdür ve onların da yetkileri var. Yani Amerika sistemiyle Türkiye sistemini veya başka ülke sistemini karşılaştırmak çok doğru değil. Orada güçlü eyaletler, güçlü kentler yani başka bir sistem var ama sonuç olarak yine de merkezi otoritenin yetersizliği sıkıntıya sokuyor. Yani iş şuraya gidebilir Amerika'da eğer bu iş umduğumuzdan şu an görünenden daha yıkıcı bir hale gelirse Amerika bugünkü anayasal düzeninde farklılaşmaya gidebilir. Yani birdenbire eyaletler kendi aralarında oturup başkan dışında bir sistem kurmaya çalışabilirler. Başkanı açığa düşürebilirler. Bunun önü Amerika'da açık çünkü. Yani buna imkan sağlayacak bir pozisyon Amerika'da yaratması mümkün eyalet başkanlarının, eyalet valilerinin.
Peki. En çok gelen soru, bu konuyu kapatacağım. 2-3 tane de spor sorusu soracağım size. İşte o kadar.
Kapatalım bak 45 dakika oldu. Yaşlı başladı.
Tamam bir şey söyleyeceğim. Ben böyle kandırıyorum. 20 dakika.
Ama çok ayıp. 20 dakika dedim. Allah karım dedim.
Peki devlet pandemiyi sen yönet Fatih Altaylı dese alacağınız 3 karar ne? Bu 7-8 kişinin sorduğu soru.
Şimdi devlet bana pandemiyi sen yönet derse alacağım karar şu olur. Bu işi en iyi bilen 10 kişiden oluşan bir ekip kurarım ve o ekip ne diyorsa onu yaparım. Çünkü ben hayatta pandemi yönetmedim. İnsan en baştaki hasleti haddini bilmektir. Ben pandemi nedir bilen ama pandemi nasıl yönetilir bilmeyen bir insanım. Okuyarak da bunu 3 günde öğrenecek halim yok. O yüzden bu işle ilgili dünyanın en iyi uzmanları kimlerse bulabilirsem onların da içinde olduğu bir danışma kurulu oluştururum. Bugün herkes kendi derdine düştüğü için oralardan bu adamları getirmek belki mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü'yle çok iletişim halinde bir yerli sağlık sistemi danışma kurulu oluştururum ve onların bunu yönetmesini isterim. Çünkü pandemi yönetmemiş insanlar pandemi yönetemezler. Ben de hayatta pandemi yönetmedim. O yüzden de yapacağım 10 şey yoktur. Bu işi bilenler kimse onları göreve getirir ve onların sözünü dinlerim.
Dinlersiniz. Peki. İki tane son soru. Bunlardan bir tanesi Fatih Terim taburcu oldu. Test sonuçları pozitif çıkmasına rağmen.
Pozitif mi çıkmış test sonuçları?
Pozitif çıkmış. Evde devam edecekmiş karantinaya. Bir dedikodu var. İnsanlar yemeğe, içmeye para ayıramazlarken herkes solunum cihazı alıyormuş zenginler arasında. Bu geldi mi kulağınıza bilmiyorum.
Alabilirler. Yani almanında bir mahsur yok.
Hayır. Eğer evde ne olacak? Yani karısı da o da olsa hangisi bağlanacak?
Ya hemşire tutarlar falan filan. Yani herkes isteyenisini yapar. Şimdi sana komik bir şey söyleyeyim. Bundan yaklaşık 1,5 ay, 2 ay kadar önce bu korona işi şimdi Ocak ayıydı galiba. Gidiyorum Unkapanı Saraçhane'ye doğru. Yanında bir dükkan gördüm. Baktım solunum cihazları falan satıyor. Dedim ki ya bu korona Türkiye'ye gelirse gerekebilir falan dedim. Arabadan indim. Gittim o solunum cihazı satan dükkanın önüne, dışında yazıyordu kocaman. Girdim içeri baktım. Sonra çıktım dışarı. Dedim ki Fatih ayıp ya. Yani bunu düşünmem bile ayıp dedim. Çok üzüldüm kendi kendime. Ve çıktım. Ama insanların can tatlı yani. İmkanlı olanların kendilerini korumak için böyle şeyler yapmaları bana çok garip gelmiyor. Ahlaklıca mı geliyor? Hayır. Garip mi geliyor? Ona da hayır. Yani insanlar can tatlı. Herkes kendi canını koruyacak. Ve gördüğüm kadarıyla parası çok olanların canı daha tatlı oluyor. Çünkü
kaç lira diye sormuşlar galiba.
Giderse bırakacağı
40 şey bin var. Lira civarı değil mi?
Zaten daha ucuz. Yani komplike olanların fiyatları daha da yüksek. Mesela ECMO cihazları falan var. Bunlar 300-400 bin liraya kadar giden cihazlar, ama bunu kullanacak personel bulmak da hemen hemen imkansız. Yani Türkiye'de bildiğim kadarıyla 130 tane ECMO cihazı var. ECMO dediğin şey akciğerlerin fonksiyon göremediği zaman senin kanını alıyor. Dışarıda bunu oksijenlendirip tekrar sana veriyor ve bu senin vücudunu toparlaması için vücuduna bir süre tanıyan bir cihaz. 130 ECMO cihazı var. Bildiğim kadarıyla 200 kadar da ECMO kullanabilecek düzeyde hemşire ve hekim var Türkiye'de. Yani yetersiz sayılar bunlar baktığınız zaman. En az 4-5 misli olması lazım çünkü. Şu anda bizim elimizdeki en kıymetli şey ne solunum cihazı, ne ECMO cihazı, ne solunum yatağı, ne yoğun bakım yatağı. Şu anda elimizdeki en kıymetli aset doktor, hemşire, eczacı.
Kıymetini
Hasta var.
bilelim.
En önemli kıymetimiz bu.
Peki
Bunun kıymetini bilir.
Türkcell evde yıllarca otursa paraya ihtiyacı olmayacak ünlülere bir reklam kampanyası yaptırdı. Bu reklam kampanyasıyla bu cihazları alamaz mıydı? Ya da doğal gaz faturalarını ödeyemez miydi ihtiyaç sahiplerine? Cevap yok.
Şimdi bununla ilgili bir şey demek istemiyorum. Çünkü dersem çok kötü şeyler söyleyeceğim. Turkcell'le Mürksel'le mahkemlik olacağız. Ben zaten uzun zaman önce Turkcell'den ayrıldım şey olarak, ne denir, bu Ensar skandalı patladığı gün ben Turkcell aboneliğimi, ki o zamana kadar herhalde 20 küsur yıldır Turkcell abonesiydim. Turkcell aboneliğimi o Ensar skandalıyla beraber sona erdirmiş birisiyim ben. Bütün ailece. O yüzden bununla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum ama ben dün bir çağrı yaptım. Bir insani çağrı. Dedim ki kardeşim, bugün bu sağlık personeli toplam sayısı işte 150 bin hemşire, 30 bin, 200 bin kişide, 250 bin kişide maksimum. Dedim ki bu sağlık personelinin bu salgın süresince telefon faturalarını operatörler tahsil etmesinler. Yani daha doğrusu hediye etsinler. Bedava yapsınlar dedim. Çünkü şu anda o insanlar evlerine gidemiyor. Sevdiklerine tek ulaşım cihazları o telefon bir. Mesleki olarak birbirleriyle temas kurmak zorundalar. Tek ulaşım cihazları o telefonlar iki. Bilgi edinmek için, yeni şeyler okumak için, bir yandan
İnternetin.
iş başındayken bir yandan da bilgi ulaşabilecekleri tek şey o telefon cihazları. O yüzden de bu GSM şirketleri dediğimiz o üç şirketin veya dört şirketin, üç galiba değil mi? Üç şu anda. Bunların sağlık personelinden, en azından Sağlık Bakanı'ndan liste alıp bu işle ilgili görevli sağlık personelinden kaç, ne kadar sürecekse bütün bu mesele, para almamaları lazım. Pek çok grup, pek çok otel sağlık personeline kapılarını bedava açmış vaziyette. Bunu ben her sınavda, sınıfta kalan GSM operatöründe bekliyorum, istiyorum. Niye? Deprem olur çalışmazlar. Ama reklama geldi mi bol bulamaç reklam, her ünlülerle ünsüzlerle sürekli orada, yok o hizmet, yok bu hizmet, yok bilmem ne hizmet. Kardeşim bir günde insanlık yapın ya. Trilyonlarca para aldınız. Oraları arpalığa çevirdiniz. Milletten aldığınız paranın haddi hesabı yok bugüne kadar. Bir günde şu hizmeti yapıverin. Bu senede atıyorum 15 milyar TL yerine 3 milyar TL kar edin. O kadar tutmaz yani, atıyorum. En kabadayısını atıyorum bol miktarda. Bir günde bu, faydalı bir iş yapın memlekete. Ensar Vakfı'na para aktaracağız da, bir takım garip yerlere para aktaracağız da, bu işe para verin bir kere de.
Peki, son soru.
Yeter
Bitiriyorum.
artık.
Zaten bitiyor. Bir saatlik süreç içinde. Basın üstüne düşen görevi yaptı mı? Bu televizyonlar için de geçerli. Amerika'da bir makale okudum. Basını suçluyorlar daha fazla, yazılı basını. Ve yazılı basın bundan sonra genel medya değer kaybedecek mi? İnsanlar korkuyorlar basılı gazete okumaya.
Şimdi Türkiye açısından baktığın zaman durum çok bambaşka. Şimdi Amerika'da doğrudur, yazılı basın bir değer kaybetmiş, bundan darbe almış olabilir. Ama Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Niye diyeceksin? Çünkü Türkiye'de de yazılı basın kalmamıştı. Yani şimdi olmayan ve değerini çoktan yitirmiş bir mecranın bu işten dolayı değer kaybettiğini söylemek biraz iyimserlik olur. Yani en kabadayısının tirajı 100 bini bile bulmayan bir iki gazete hariç yazdıkları şeyin herhangi bir önemi kalmamış olan bir yazılı basına sen değer kaybetti falan diyemezsin. Zaten olmayan bir şeyi kaybetmişler demektir. O yüzden bence bir kıymet harbidir yok. Ha, bu arada burada televizyonlar bana sorarsan kötü bir sınav vermiyorlar. Genel olarak bilime ve bilgiye bir önem vermeye başladıklarını, biraz seçici olmaya başladıklarını görüyoruz. Ama eksikler var mı? Var. Yani hala burada popülist bir takım söylemler için ya da reyting için konuyla alakası olmayan insanları çıkardıkları ekranların doğru bir iş olmadığı için. Mesela bir örnek vermek gerekirse şeyleri çıkardıklarında Canan Karatay o onkolog var bir tane.
Sakallı çocuk bu. Şöyle
neyse hatırlamadığını. Ahmet Rasim Küçük Usta bir de. Bu üç kişiyi çıkardıkları zaman ben de kardeşim bunların bu işle alakası yok. Ne işi var? Bunların bilimselliği yok. Keza Oytun Erbaş'ın. Oytun Erbaş'ı ben çok severim. Çok akıllı, pırıl pırıl, şahane bir akademisyen. Ama Oytun Erbaş'ın bu işlerle uzak yakın alakası yokken çıkarıp da ve Oytun Erbaş'la kalkıp da şey deyince bu Türklere ulaşmaz merak etmeyin falan filan deyince bugün geldiğimiz noktada ne olduğunu görüyoruz. Oytun çok sevme rağmen bana küstü o lafı ettin diye. Ya Oytun'un işi değil bu dedim diye. Bana küstü. Şimdi diyordur herhalde ya Fatih abi haklıymış keşke onu dinleseydim. Diyordur herhalde. Yok ağzınızı bilmem şeyle gargara yapın tuzlu suyla. Burnunuzdan da sirke çekin. Kıçınıza da bilmem ne sürün falanla.
Bu sarımsak sokun. Sarımsak fiyatları kilosu 60 lira oldu.
Yani şimdi sarımsağın bir antiseptik olarak her zaman faydası vardır. Vücut içinde iyi bir şeydir ama
koronaya yani, karşı değil herhalde.
Yani koronaya karşı değil. Yani sarımsak her zaman belli oraya tüketilmesi gereken faydası olan antiseptik olarak binlerce yıldır bilinen bir ürün. Ama sonuçta baktığın zaman da sarımsakla tedavi önermek bir hekimin işi değil. Yani bir takım tamam fitoterapi bir şeydir, bir bilim dalı olmaya başlamıştır, olmuştur belki ama yani koronayı fitoterapiyle yeneceğini iddia etmek komikliktir. Şimdi bunları ekranlara çıkardılar. Ama bugün baktığında iş ciddileşti ki onlar da kendilerine bir çeki düzen verme noktasına sanki biraz geldiler. Yani şunu söyleyeyim, gazetecilere de özellikle televizyonculara da çok kızmamak lazım. Çünkü hakikaten can siperhane bir uğraşıyorlar. İşte duymuşsundur, NTV'de bazı arkadaşlarımız, bazı meslektaşlarımız virüs kapmışlar. Herkes kaparken medyanın da bundan amade olması mümkün değil. Özellikle riskli bu alanlara çalışıyorlar. Ben her akşam, her akşam demeyeyim, haftada iki akşam, bazen üç akşam hastaneden, hastanın başından kalkmış gelmiş şeyleri ağırlıyorum. Doktor. Hekimleri ağırlıyorum. Onlar riskli olduğu kadar biz de riskliyiz. Ama eğer onlar riske giriyorlarsa biz de toplumu aydınlatma adına aynı riski paylaşmak durumundayız. Ben bunun bedelini eve geldiği zaman sevdiklerime sarılamamak, dokunamamakla ödüyorum. Belki yarın hasta olacağız. Onu da bilmiyoruz ama
Allah
işimiz bu. İşimiz bu.
Peki bu doktorlardan biri, 9 Eylül Üniversitesi doktorlarından biri sabah özür diledi. Geçtiğimiz gün açıklama yapan, adını hatırlayamayacağım, bölüm başkanı. Hı hı. Ve dedi ki eğer halkı paniğe sevk ettiysem İtalya ile kıyaslayıp devlet büyüklerimden ve halktan özür diliyorum.
Bence gereksiz bir özür olmuş.
Bence de.
Bence gereksiz bir özür olmuş. Çünkü bazı zamanlarda halkı paniğe değilse bile alarme etmek gerekiyor. Yani paniğe sevgine gir ama kardeşim böyle olursun demek gerekiyor. Yani nasıl ki çocuğumuzu atıyorum mesela. Çocuğu okula götürüyorum. Okumaya ikna etmeye çalışıyorum. Haylaz bir çocuğum var. Sokaktaki berbişi gözüyor ki okumazsan böyle olursun. O çocuğu panik mi etmektir yoksa çocuğa ne olabileceği konusunda,
alarm
konusunda bir alarme etmek midir? Bir örnek göstermektir. O yüzden de evet gerekli önlemleri almayan her ülke başta bugün Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere herkes İtalya'dan beter olmaya adaydır. Eğer akıllı davranmıyorsan, bilime saygı duymuyorsan, bilimin gösterdiği yolda, bilginin gösterdiği yolda ilerlemiyorsan herkes İtalya olabilir. İşte Amerika kötü bir ülke mi? Az gelişmiş bir ülke mi? Zavallı bir ülke mi? Değil. Ama bilgiye ve bilime kıymet vermediğin zaman İtalya'dan beter olursun. Amerika'da o yola girmiş vaziyette. Hasta sayısında bugün itibariyle galiba 160 bine ulaşmış.
Öyleymiş.
Sabahtan beri makale okuyorum zaten dünyanın neresi ne yapılıyor diye. Arada onlar da gözüme çarpıyor. Ölü sayısında pek yakında herkesi katlayacaklardır. Neden? bilgiye kıymet verici. Şimdi İtalya'da bir doktor, Amerika'da bir doktor çıkıp da kardeşim biz bu Trump kafasıyla İtalya'dan beter oluruz, beter olmaya gidiyoruz derse sonra çıkıp özür mü dileyecek? Doğruyu söylüyor olacak.
Peki Fatih Bey, teşekkür ederim.
Ben
çok çok
ediyorum.
Mersi. 20 dakika dedim Fatih Bey'e.
55
bir saate
dakika
yaklaştık. 55 dakika. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep'e çok selam. Hande'ye çok selam. Görüşmek üzere. Bay bay.
Selamlar.